Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Konya İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Konyalı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, il başkanlarımız, ulusal ve yerel medyanın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Konya Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyor. Mevlana'sıyla, Nasreddin Hoca'sıyla, ülkemizin kültür ve felsefe durağı olan, Çatalhöyük ile insanlığın başlangıç noktasını teşkil eden, sayısız organize bölgeleriyle, uçsuz bucaksız tarım alanlarına, bereketli topraklara sahip, devlet geleneğimizin Selçuklu'nun başkenti, Anadolu'muzun kadim şehri Konya'da sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli yol arkadaşlarım, aylardır ülkemizi karış karış geziyoruz. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanıyoruz. Kadınlarla, gençlerle, esnafımızla, memurumuzla, bu ülkenin güzel, yiğit, cesur insanlarıyla oturup konuşuyoruz. Tek tek sorunları dinliyoruz. Tüm bu sorunların işini iyi yapan ehil kadrolar tarafından da kolayca çözülebileceğini halkımıza anlatıyoruz. Ama ne görüyoruz biliyor musunuz? Artık değerli arkadaşlar, tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. Tünelin sonundaki ışığı. Bizler Mevlana'nın dediği gibi gül yaprağına düşen damlalar olduk. Dertlere deva olarak damla damla tüm Türkiye'de büyüyoruz. Umudu büyütüyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye devasını arıyor. Hem de kelimenin tam anlamıyla devasını arıyor. Biliyorsunuz aylardır hepimizden gizlenen bir konu vardı. Malum pandemi dönemindeyiz. Vaka sayısını bizlerden gizliyorlardı. Hatta bir 15 Ekim'de açıklayacağız dediler. Olmadı. Nihayetinde 2 gün açıklandı. 2 gün önce açıklanan vaka sayısı o gün için değerli arkadaşlar tam 28.351. Dün açıklanan sayıda 29.132. Tabii bu sayılara eğer inanacaksak o ayrı bir mesele. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Hatta tahmini rakamlar da açıklamıştık. Tahminimiz isabetliymiş, doğruymuş. Açıklanan sayı Amerika ve Hindistan'ın hemen ardından dünyada 3. olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Avrupa'daysa da 1.'yiz. Daha evvel çokça hayırlı hiçbir göstergede rekor kıramıyoruz demiştim ya. Maalesef yine işte böyle bir kötü listenin başlarındayız. Gelin bu konuyla ilgili açıklamalara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Açıklama yapmak demek, bir şeyi açıklığa kavuşturmak demek. Adı üstünde. Kullanılan ifadeler, bugüne kadar topluma tam olarak neyi açıkladıklarını bile anlaşılmaz kıldı. Hasta tanımını son 2 günde tekrar değiştirdiler. Bu sefer de sadece hastanede yatanları hasta demeye başladılar. Anlıyoruz ki, bugüne dek günlük tabloda açıkladıkları hasta sayıları da gerçeği yansıtmıyor. Bir diğer vahim konuysa değerli arkadaşlar, buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yapılan test sayısının azlığı. Dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ilk 10 ülkeye baktığımızda ülkemizde 17.733.000 test sayısı ile en düşük test yapılan ülke durumundayız şu anda. İlk 10'a bakıyoruz en çok vakanın olduğu. Ama ilk 10 ülke içerisinde en az sayıda test yapan ülke Türkiye. Nüfusu bizden az olan İngiltere'de 1 milyon kişiye 620 bin test düşerken bizde 1 milyon kişiye 209 bin test düşmüş. Yani üçte bir. Koronavirüs hastalığının başından beri hem uzmanlar hem Deva Partisi olarak biz yaygın tarama testleri yapılması gerektiğini söyledik. Hatta biz böyle seyyar test istasyonları kurulması gerektiğini önerdik. Vatandaşımız gidip uğraşmasın test nerede yapılıyor, arayıp bulmasın diye. Onun ayağına gitsin bu hizmet diye. Ama dinlemediler. Şimdi de semptom göstermeyenlere test uygulanmıyor arkadaşlar bakın. Eğer bir rahatsızlığı yoksa, benim ateşim yok, öksürmüyorum diyorsa ona test uygulanmıyor. Yani az test yaptıkları için daha az vaka bildiriliyor. Bakın burası çok kritik. Açıkladıkları bu 28-29 bin vakanın içerisinde semptom göstermeyenler yok. Çünkü onlara test yapılmıyor. Tarama yapılmadan semptom göstermemesine rağmen pozitif olanlar tespit edilmeden yayılımı nasıl önleyecekler gerçekten anlamak güç. Şimdi böyle bir sağlık yönetimi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Pandemi diyoruz, salgın diyoruz. Tüm dünyayı esir almış bir hastalıktan bahsediyoruz. Ama bugünkü yönetim teste de maalesef başarısız. Hatta ayrımcılık diyebileceğimiz uygulamalar da var. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan kendisiyle görüşecek kişilerin hatta kendisinin toplantısına katılacak her bir kişinin mutlaka bir testini istiyor. Ama bizler yani vatandaşlarımız hastayla yakın temaslı bile olsak eğer semptom göstermiyorsak devlet hastanelerinde test yaptıramıyoruz. Test yapmayınca da hastalığı sanki gizleyebileceklerini zannediyorlar galiba. Hastalık gizlenmez. Bakın devlet olmanın sorumluluğu tam tersine gerçeği ortaya koymaktır. Buradan tekrar ben hükümete seslenmek istiyorum. Artık yeter. Şeffaf olun. Halkımız ölüyor. İşin ucunda bu milletin hayatı var. Tekrar ediyorum. İnsanların salgın hastalık yüzünden hayatlarını kaybetmeleri önlenebilir. Tablonun bu denli ağır olmasının tek sebebi arkadaşlar kötü yönetim. Başka bir şey değil. Siz insanlarımızın sağlığını aylardır tehlikeye atıyorsunuz. Özellikle 1 Haziran'dan itibaren neredeyse hiçbir önlem almadan sadece bu hastalığın yayılması izlendi. Bir de tabii ekonomiyi batırdıkları için piyasa daha da durgunlaşır diye korktuklarından sağlıkla ilgili tedbirler konusunda da gerekli adımları zamanında atmadıklarını görüyoruz. On binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik bu süreçte. Biz değerli arkadaşlarım bu anlayışı reddediyoruz. Ülkemizde her bir ferdin hayatı, yaşam hakkı, sağlığı bizim için esastır. Tekrar hükümete soruyorum. İzah edin. Bugüne dek bilgileri bu milletten niye sakladınız? Bugüne dek neden milletimizi yanılttınız? Neden şu anda dahi tam şeffaf olmuyorsunuz? Bu halkın yaşamından daha önemli ne olabilir ki? Bu sorunların cevabını bilmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Değerli arkadaşlar, maalesef önlemler konusunda olduğu gibi aşı konusunda da çok geç kalındı. Bunun da sebebi açıkça söylemek lazım, hazineyi boşaltmış olmaları. Kalkınmış batılı ülkeler tarafından şimdiden satın alınan ve rezerve edilen aşılar var biliyorsunuz. Amerika'da ve Almanya'da Aralık sonuna doğru aşılama başlayacak. 55 milyonluk İngiltere'de toplam 145 milyon dozluk aşı siparişi verilmiş durumda. Biz ise henüz risk gruplarına mevsimsel grip aşısını bile yaptıramamış durumdayız. Bu hastalığa karşı bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Uzmanlar bunun için en az 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Kendi hekimlerimizin geliştirdiği ve tüm dünyanın sipariş listesine girdiği aşıdan ne kadar sipariş verilmiş biliyor musunuz? Sadece 1 milyon. Çin'de daha deneme fazları tamamlanmamış aşıdan ise 10 milyon sipariş etmişler. Bu aşının etkisi nasıl olacak henüz belli de değil. Daha ne zaman piyasaya sürüleceği de belli değil. Fakat ekonomi yönetiminde çuvallayanlar ülkemizi ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına karşı da borca soktular biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Borç birikmiş. Diyorlar ki bu borcunu öderiz ama gel hele bir indirim yap. Böyle bir şey var mı? Siz alışverişten önce yapacaksınız pazarlığınızı. Açık ihale yapacaksınız. Yarışmalı yapacaksınız bu işi. Ülkeyi yüz milyonlarca dolar, milyarlarca dolar borca soktuktan sonra ne yaptılar? Firmaları çağırdılar. İndirim yap ki ödeyeyim. İndirim yapmazsan ödemem. Tabii ne oldu arkadaşlar? Uluslararası ilaç ve tıbbi cihaz piyasasında Türkiye'nin itibarı yerle bir oldu. Türkiye'ye mal satarsan parasını alamayabilirsin. Bunlar tekrar oturur, aldığı malın fiyatı üzerinden yeniden birazını ödeyelim, birazını ödemeyelim idare eder der. Ve işte bu itibar kaybı da şu anda Türkiye'nin aşı temini konusunda ciddi bir sorun oluşturuyor. İtibar, güven her şey. Şimdi kalkıp da lütfen bundan sonra demeyin ki biz elimizden geleni yaptık, halkımıza söz dinletemedik. Kusura bakmayın, artık kimse inanmaz bunlara. Soru basit. 2 yılda ülkemizi büyük zarara uğrattınız. Merkez Bankası'nın rezervini tükettiniz. Hatta eksiğe düşürdünüz. İsrafa ve faize ödediğiniz parayla salgına karşı nasıl bir önlem paketi sunabilirdiniz? Şöyle bir düşünün bakalım. Son olarak şunu da dile getirmek istiyorum. Hani diyorlar ya, itibardan tasarruf olmaz diye. Olur olur. Yeter ki sizde o niyet olsun. Sizin o şatafatlı yazlık kışlık külliyelerinizden biz Konya'yla gurur duyuyoruz. Gençlerimize gurur duyuyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, külliyeler, yazlık saraylar, kışlık saraylar, bilmem kaç uçaklı devlet gezileri, bunların hepsinden tasarruf olur. Hele hele siz şu kamu ihalesiyle ilgili uygulamaları bir değiştirin. Avrupa Birliği'nin 28 ülkenin uyguladığı kamu alımları mevzuatını alın Türkiye'ye aynen bir taşıyın. O zaman nasıl tasarruf yapılırmış öğrenirsiniz. İhale falan kalmadı arkadaşlar. Yapılan bütün harcamalarda, bütün yatırımlarda daha önceden görüşülen birkaç firma davet ediliyor. Sadece birkaç firma arasında en büyük ihaleler veriliyor, paylaşılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun bu ülkeye getirdiği maliyeti düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra da bütün dünyayı ekleyen bir pandemi geliyor, ülkemizde vuruyor ve sizin bu pandemiyle mücadele edecek şimdi kaynağınız yok. Şunu da demesinler. İşte pandemi geldi, ekonomi kötü oldu. Öyle bir şey yok. Geçen sene bu ülkenin büyüme hızı 0.9 arkadaşlar. %1 bile değil. 0.9. Geçen sene pandemi falan yoktu ki. Geçen sene dünya ekonomisi de gayet iyiydi. Peki ne oldu da %1 bile büyüyemedi bu ekonomi? Önce bunu anlatsınlar. Halkımız bütün bunlara cevap bekliyor. Değerli arkadaşlarım, duyuyorsunuzdur. Ekonomi dibe vurunca tekrar böyle reform kelimesini kullanmaya başladılar. Reform ne demek? İşler yolunda gitmiyorsa onu düzeltirsiniz. Yeniliklere uyum sağlarsınız. Sistemde gereken değişiklikleri yaparsınız ya. İşte ona reform deniyor. Yani işlerin kötüye gitmemesi için, sorunları düzeltmek için reform yaparsınız. Peki bugünkü hükümet reformdan ne anlıyor? Reformdan ne anlattıklarıyla ilgili de ipuçları geldi. Dediler ki, Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçiştir. İnanın, olanlardan zerre kadar bir ders almak yok. Ya biz bu reformdan çözüm anlıyoruz, çözüm. Meğer onlarsa reformdan sorunun ta kendisini anlıyorlarmış. Bir ara ara hukuk kelimesi de duymaya başlatmıştık biliyorsunuz. Hukuk. Böyle hukuk kelimeleri ağızlarda gevelenmişti. Ama hukuku tesis etmek de değerli arkadaşlar gündemlerinde yok. Gündemlerine girmeyecek. Ülkemizin bugün her alanda reforma ihtiyacı olmasının sebebi zaten işte bu kötü yönetimin kendisi. Alınan yanlış kararlar, yapılan hatalar. Bunun en önemli nedenlerden birisi de arkadaşlar, 2 yıl önce ülkede uygulanmaya başlayan partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Ve bu sistemin yanında da yanlış bir zihniyet. Bu hataları düzeltmelikleri gerekirken ne yapıyorlar? Adeta dediler ki biz daha da kötüleştireceğiz dediler. En büyük reformu partili cumhurbaşkanlığı sistemi olarak hala bugün gören 2 yıllık bu berbat sonuçlardan sonra hala bunu diyebilenlerin gerçekten ne olup bittiğinden ya haberleri yok ya da ders almıyorlar. Bir bakıma diyorlar ki reformdan anladıkları bu kötü örneği bize kılavuz diye gösteriyorlar. Değerli arkadaşlar, bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilirken argümanlar neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Siyasetin içinden becerikli, deneyimli insanlar yetişmeyebiliyor. Siyasetin dışından da başarılı kişileri biz bakan olarak ya da başka pozisyonlarda görevlendirebilmeliyiz dediler. Böylece sistemin hız ve kalitesini artıracaklarını iddia ettiler. Peki ne oldu? Dediklerinin tam tersini yaptılar. Liyakatmış, ehliyetmiş. Şu anda bir kriter değil görevlendirmelerde. Hem de atadıkları kişiye bir yetki de vermiyorlar arkadaşlar. Bir yetki de yok. Külliyede 1200 oda var. Külliyeye giden konulardan hiçbirisi o son odaya gitmeden, o bir kişinin talimatını almadan sonuçlandırılamıyor. Böyle bir şey yok. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiler. En yakın akrabayı da bakan olarak atadılar. İşler kötü gitti. Ülke dibe vurdu. Ekonomi dibe vurdu. Sonra da en yakın akraba bakanı ortadan kaybetmeyi bir denediler. Hani gözlerden ırak olursa belki bütün bu olanları unuttururuz diye. Ha biraz belki az çok olumlu olumsuz yetki kullanan da belki o gözden kaybettikleri bakandı. Ama o da ortadan kayboluverdi. Ve nerede ne yapıyor? Hala ses yok. Bir anda ortadan kayboldu. Yok. Devir teslime bile gelmedi bakın devir teslime. Devletin adabıdır. Devletin geleneğidir. Hangi devlet pozisyonu olursa olsun görevden ayrılan eğer halkın yüzüne bakabiliyorsa hala göreve yeni gelene o görevi teslim eder. Onu bile yapamadı. Peki o kişi o yetkiyle ne yaptı, ne etti? Hala bilmiyoruz bakın. Bu soruları ısrarla soruyoruz. Neredeyse 3 hafta oldu. Israrla soruyoruz. Ya bir anlatın diyoruz. Ne oldu? Tam 2 sene 3 ay boyunca bu ülke borcunu neredeyse 2'ye katladı arkadaşlar. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervi eridi, eksiye düştü. Eksi 44 milyar dolar şu anda Merkez Bankası'nın rezervi. Merkez Bankası'nın dövizi var ama kendi dövizi değil. Elindeki dövizden 44 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var. Ne oldu da bu hale düştük? Hiç konuşan yok, hiç hesap veren yok. Daha düne kadar bir de üstelik kalkmışlar güçlü ekonomiden bahsediyorlardı ya. Ekonomimiz uçuyor, pik yapıyor diyorlardı. Sanki vatandaş gerçeği görmüyormuş gibi. Bu ülkenin hazinesinin 95 senede yaptığı borç stoğunu, 95 yılda oluşan borç stoğunu 2 yılda 2'ye katladılar. Bakın 970 milyardan 1 trilyon 935 milyara çıkmış borç 2 yılda. Yani kötü bir yönetim sisteminin, partili cumhurbaşkanı ve akraba bakanın bir paket halinde bu ülkeye ne kadar büyük zararı olduğunu görüyor musunuz? Koca Cumhuriyet tarihi boyunca oluşan borçlanma kadar sadece son 2 senede ilave borç oluşturmak mı güçlü ekonomi? Dolarda, euroda, faizde, enflasyonda artışı önleyememek mi güçlü ekonomi? Merkez Bankası'nın rezervlerini tüketmek, Merkez Bankası'nı borca sokmak mı güçlü ekonomi? Şimdi çıkıp reform diye övündükleri de partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Adaleti yok ettiler arkadaşlar. Özgürlükleri yok ettiler. Baskı iklimini memlekette hakim kıldılar. Çete liderlerinin tehditlerine arka çıktılar. Hukuksuzluğu kural haline getirdiler. Sonunda da ekonomiyi dibe vurdurdular. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz Merkez Bankası geçen hafta politika faizini %15'e çıkarttı. Yani son iki aydaki faiz artışı %6,75 oldu. Şu anda Türkiye'de tüm dünyada en yüksek Merkez Bankası faizi uygulayan ülkelerden birisi oldu. Merkez Bankası açıklamasındaki ifadeler de çok enteresan. Diyor ki Merkez Bankası faizi artırdıktan sonra, önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir diyor. Şimdi bu biraz teknik tabir, bunu tercüme gerekiyor. Parasal sıkılaştırma demek arkadaşlar, faizi artırmak demek. Yani mealen Merkez Bankası diyor ki, faizi epeyce yükselttim. Enflasyon düşene kadar da yüksek tutacağım diyor. Yani bu yükselen faiz enflasyonu düşürecek diyor. Yani Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın yıllardır ısrarla dayattığı teorisinin yanlış olduğunu yazılı açıklamayla ortaya koymuş oldu. Ya siz daha birkaç gün öncesine kadar faiz sebep, enflasyon neticedir diyordunuz. Ben ve arkadaşlarım görevdeyken gazetecilere hakkımızda olmadık iftiralar yazdırdılar. Tüm ekibimize faizci iması yaptılar. Ben görevdeyken ayrıldığımdaki faiz oranı arkadaşlar, Merkez Bankası'nın faiz oranı şu andaki neredeyse yarısı kadardı. Ama biliyorsunuz bizlere demedik laf da bırakmadılar o dönemde. Yandaş kanallar, biz hala görevdeyiz ha. Hala Merkez Bankası Başkanımız görevde. Biz görevdeyiz. Yakın çalışma arkadaşlarımız görevde. Yandaş kanalları ne uzmanı olduğu bilinmeyen danışmanları coşkuyla karalama kampanyası yürüttüler. Böyle bir şey var mı? Siz kendi kabininizdeki, kendi bakanınıza, kendi arkadaşlarınıza, kendi görevlendiğiniz Merkez Bankası Başkanı'na, kendi yönetiminizdeki kanallarla saldıracaksınız. Böyle bir şey var mı? Senelerdir haksızca iftira attığınız, suçladığınız, hakkına girdiğiniz, hatta miting meydanlarında yuhalattığınız arkadaşlarınızın hepsinin hakkını teslim etmeniz gerekmiyor mu? Eğer hak, hukuk, kul hakkı bu kavramlar sizin için önemliyse hala, itham ettiğiniz, yuhalattığınız, rencide ettiğiniz tüm bu insanlardan en azından bir helallik istemek zorundasınız. Ben Konyalı gönüldaşlarımızın yanından sesleniyorum. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Değerli dostlarım, bir de biliyorsunuz ki baktılar artık yalanlarla ekonomi idare edilemiyor. Ufak tefek değişiklikler, atamalar falan yaptılar son dönemde. Bazı ilkelerden bahsetmeye başladılar. Mesela dediler ki şeffaflık. Şu son iki haftadır yapılan açıklamalara bakın. Şeffaflık demeye başladılar. Biliyorsunuz bizim sözlerimizi, partimiz kuruldu kurulalı, yaptığımız açıklamaları, yaptığımız tavsiyeleri bakıyoruz son dönemde neredeyse kopyalayıp yapıştırıp konuşma metinlerine koyuyorlar. Ama şeffaflık deyip durmakla şeffaflığın kendisi gelmiyor ülkeye. İcraatta şeffaflık var mı? Bakın daha dün ne yaptılar? Varlık fonu aracılığıyla Katar'a satış mutabakatı anlaşması yapmışlar. Bazı hisselerle alakalı. İşte fırsat. Şeffaf olun, açıklayın. Hiçbir bilgi yok bakın, hiçbir bilgi yok. Ya bu sizin kendi hisseniz değil, kendi tapulu mülkünüz değil. Eğer bir alışveriş varsa Bu ülkenin her bir vatandaşının hakkı olan bir şeyleri siz alıyorsunuz, satıyorsunuz orada. Niye açıklamıyorsunuz? Bizim bildiğimiz bir düstur var arkadaşlar. Doğru hesaptan kaçmaz. Doğru hesaptan kaçmaz. Hadi başlayın hemen şeffaflığa. Daha dün yaptığınız açıklama. Katar dostumuz olan bir ülkedir. Biz uluslararası yatırımcıların bu ülkeye yatırım yapmasından mutlu oluruz. Ancak yapılan işlemin de en azından bir rakamını, boyutunu, fiyatını açıklayın. Bunda gizleyip saklayacak ne var? Bu satıştan başlayarak hatta şunu da yapın. Varlık Fonu'nun bugüne kadar yaptığı iş ve işlemlerin neler olduğunu da bir açıklayın. Varlık Fonu bugüne kadar tam 64 milyar lira borca batmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, hazinenin borcunu ikiye katladıkları yetmiyor. Daha yeni kurdukları Varlık Fonu üzerine varlık diyorlar. Varlık, yani var olan şeylerin fonu diyorlar. Bu fonun 64 milyar lira borca batırmış durumda var şu anda. Bunu da bir açıklayın. Niye bu kadar borçlanmak zorunda kaldı bu fon? Hani bu fonun varlıkları nerede? Bu kadar varlığı varken niye siz bu kadar borca batırdınız bu fonu? Bunu da açıklayın. Yok, gizli. Varlık Fonu'nu Sayıştay dahi denetlemiyor arkadaşlar. Bakın, meclisin denetleme kolu var Sayıştay. Tüm kamu üzerinde hesap kitap denetlemesi yapar. Varlık Fonu'nu kurarken madde yazdılar oraya. Sayıştay bile denetleyemez burayı diye. Neden korkuyorsunuz? Bakın, tekrar ben buradan çağrı yapıyorum. Doğru hesap vermekten korkmaz, kaçmaz. Ama yapamazlar. Bakın, biz çağrıda bulunuyoruz ama yapmayacaklar, yapamayacaklar. Çünkü zihniyet çok farklı. Devlet yönetimi için gereken tüm bu ilkeleri uzun yıllardır yok ettikleri için ve pervasızca, hesapsızca bu ülkenin kaynaklarını çarçur ettiklerini de gayet iyi bildikleri için şeffaf olamazlar. Oysa ki, tekrar ediyorum, şeffaflık ve hesap verebilirlik devlet yönetiminin en temel ilkelerindendir. En temel. Bu yoksa o ülkede demokrasiden bahsedemezsiniz. Demokrasi demek halkın egemenliğidir, milletin egemenliğidir. Milletin size emanet ettiğini siz açıkça, şeffafça, hele hele bu para pul meselelerini de ortaya koymak zorundasınız. O sizin değil, bu milletin. Değerli arkadaşlarım, ben esnafımıza soruyorum. Ülkemizin her köşesinde esnafımızın kapısını çalıyorum. Bugün de burada Konya'da şehir merkezinde arkadaşlarımıza şöyle bir turladık. Esnafımıza da sohbet ettik. Biliyorsunuz ben de ekibimizdeki pek çok arkadaşımız da esnaf kökenli arkadaşlarımız. Hatta çarşıdan geçerken birkaç arkadaşımız dedi, işte şurası da bizim iş yerimizdi, şurası da bizim iş yeri, şurada da biz iş yapıyoruz diye. Yani esnaf kökenli de çok arkadaşımız var bizim yapımız içerisinde. Ve hep soruyorum, çünkü esnaf alıp sattığı malın fiyatını bilir diye. Diyorum ki son bir yıla kadar, son bir yıl içerisinde alıp sattığınız malın fiyatı ne kadar arttı? Ne kadar zam geldi diyorum. Üründen ürüne değişiyor ama %30 diyen var, %40 diyen var, %50 diyen var. Bazı ürünlerde %100'ü bile geçmiş. Eğer tam fiyatı dövizle belirlenen bir ürünse %100'ü bile geçmiş. Hadi İsterseniz gidelim, buradan çıkalım, Konya'da muacir pazarına gidip soralım. Eski garaja gidelim, soralım. Zafer'de şöyle tekrar bir yürüyelim, soralım. Ama onların artık eskiden adı TÜİK olan, yani Türkiye İstatistik Enstitüsü olan, bizim rakamları ayarlama enstitüsü diye yeni bir ad verdiğimiz kurumun açıkladığı rakam %10-12. Ben soruyorum şimdi, %30 arttı, 40 arttı, 50 arttı deyince esnafımı soruyorum. Ya TÜİK %10-12 açıkladı diyorum. Yüzlerinde bir tebessüm beliriyor. Ya biliyorsunuz işte artık diyor yani. Doğruyu söylemiyorlar bunlar diyor. Herkes farkında. Herkes farkında yani. Koskoca devlet bu duruma düşürdü mü? Rakamları doğru açıklamayan bir ülkenin iş insanları, esnafı, bu rakamlar doğru açıklanmadığını bile bile, ülkenin gerçeklerini bu devletin artık açıklamadığını bile bile bu ülkeye yatırım yapan, yatırım güvenli olur arkadaşlar. Güven, güven, güven. Güven de nereden başlar? Bizim geleneğimizde, bizim değerlerimizde değerli arkadaşlar, güvenin pek çok ölçüsü vardır ama en önemli 3 tanesini sayayım size. Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki, söz verince yapacaksın. Üç, size bir şey emanet edildiği zaman o emaneti gözünüz gibi koruyacaksınız. Emanete ihanet etmeyeceksiniz. Güven budur. Peki şimdi soruyorum, bu hükümet nasıl güven oluşturacak? Birinci sorudan başlayalım. Konuşunca doğruyu konuşacaksınız. Kaldı mı? En azından TÜİK verilerine baktığımızda böyle bir şey yok. Söz verince yapacaksınız. Hangi söz tutuluyor artık? Emanete gözünüz gibi bakacaksınız. Bu emanettir hissi olacak. O benim demeyeceksiniz. Benim hissi gelmeyecek. Bu da kalmadı. Ve değerli arkadaşlar, bakın artık sokağa çıkamadıkları için, sokağa çıkmayı bırakmak zorunda kaldıkları için gerçek enflasyonun ne olduğunu kendileri de bilmiyor olabilir bakın. Koptular çünkü. Şöyle evine haftada bir şöyle birkaç torba, birkaç file alışveriş eden herkes bu ülkedeki enflasyonun ne olduğunu bilir. Halkımız biliyor. Halkımız bunu iliklerine kadar hissediyor. Peki çarşı sokak enflasyonu %30, %40, %50 de. Emeklimizin maaşı, memurlarımızın maaşı, işçilerin maaşı yüzde kaç artıyor? Rakamları Ayarlama Enstitüsü'nün açıkladığı enflasyon oranı neyse o kadar artıyor. Yani makyajlı enflasyon oranlarına göre vatandaşlarımızın geliri artıyor. Oysa hayat pahalılığı almış başına gitmiş. Bizim emeklilerimizin maaşı artık arkadaşlar sadece mutfak masrafına bile yetmemeye başladı. Ve ülke genelinde satın alma gücünde çok ciddi bir düşüş var. Çok ciddi. Yani yoksulluk hissi her ailede var. Ve artık değerli arkadaşlar orta direk çöküyor. Bu ülkenin, bu toplumun orta direği şu anda çöküyor. Bizim zamanımızda hatırlayalım o günleri. Çok eski değil. Yani yaşı müsait olan herkes hatırlar. Bakın yeni mezun gençler işe girince araba alma ümitleri oluyordu. Bir sene falan çalışınca hemen taksitle maksitle giriyorlardı, bir araba alıyorlardı. Emeklilerimiz uçağa biniyor, Avrupa turlarına gidiyordu. O günleri yaşadı bu ülke. Ve yurt dışından Türkiye'ye beyin göçü vardı. Bunları da hepsini yaşadık, gördük. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Diyorlar ki bu kriz hiçbir krize benzemiyor. Ben de diyorum ki çok iyi gördük de işte o gördüğümüzden geri kaldığımız için öyle hissediyoruz. Ve hatırlayalım o günleri arkadaşlar. Bakın dünyanın en iyi bilim adamları, bilim insanları geliyorlardı. Çalışmalarını şöyle bir yılına, iki yılına olsa acaba Türkiye'de yapsak, Türkiye'de biraz şöyle yaşasak diyorlardı. Bunu yaşadık, gördük. Gerçekten nasıl memleketi bu hale getirdiler akıl sır ermiyor. Hatırlayın öğrenciler harçlıklarından biriktirip yurt içi yurt dışı seyahate çıkabiliyorlardı. Şimdiki öğrenci arkadaşlarımız bunları duyunca gerçekten çok şaşırıyor. Diyorlar ki ya aynı ülkeden mi bahsediyorsunuz? Var mıydı sahiden öyle şeyler diyorlar. Şimdi neredeyse şöyle ülkemiz içinde dahi bir turlamanın maliyetini gençler karşılamayacak durumda. Bugünkü hükümete sorsanız aslında neredeyse çekinmeseler diyecekler ki zenginlik içinde yüzüyoruz. Ama değerli arkadaşlar, Rumi'nin dediği gibi gönül hissetmezse kulak duymuş neylesin? Biz tüm bu aklımızla alay eden, ülkeyi günden güne fakirleştiren, gençlerimizin ümidini yok eden bu kötü yönetime son vereceğiz. Deva Partisi inanın bütün bu sorunları çözecek kadroya, vizyona, plan programa sahip. Halkımızla beraber halkımız için müreffeh bir ülke inşa edeceğiz. Ve bunu çok kısa bir sürede yapacağız. Değerli arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım görevdeyken amacımız ülkemizi orta gelir tuzağından çıkartmaktı. Yıllarca orta gelirden yüksek gelire atılım yapmak için bu ülkenin çalışanlarının alın teriyle, üretimiyle, ihracatıyla ve bu ihracattan gelen dövizlerle biz Merkez Bankası'nın kasasını doldurduk. Hazinenin kasasını doldurduk. Merkez Bankası'nın yedek akçelerini istif ettik, koyduk. Ama bazılarının niyeti farklıymış. Şimdi şöyle geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten biz de bazı şeyleri yeni görüyoruz. Kasayı dolu görünce demek ki birileri dedi ki siz bırakın biz daha iyi yaparız. Ve işte ülke onun için bu hale geldi. Sonra ne oldu? Hazıra daha dayanmaz. Ve dayanmadı. Düşünebiliyor musunuz? Merkez Bankası'nın kara gün parası olarak biriktirdiği yedek akçeler bir günde, 2019 yılında bir günde alındı ve müteahhitlere dağıtıldı. 2020'nin yedek akçesi daha Ocak ayında bu yılın başında hemen alındı, dağıtıldı. Rezervler tüketildi. Merkez Bankası bile borca sokuldu. Ve değerli arkadaşlar, hala ne diyor bu hükümet? Hala şu anda yönetimdekiler ne diyor? Durmadan iki kelimenin, iki lafın başı milli yerli, milli yerli. Ben şimdi soruyorum onlara, bu mu milliyetçilik diye. Değerli arkadaşlar, bakın, milliyetçilik öncelikle nedir? Bu ülkenin her bir vatandaşını devletin aynı samimiyette kucaklayabileceği bir ortamı oluşturmaktır. Milliyetçilik kutuplaştırmak değildir. Milliyetçilik toplumu ayrıştırmak değildir. Milliyetçilik, değerli arkadaşlar, bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktır. Gençlerimizin geleceğini bu ülkede görmelerini sağlamaktır milliyetçilik. Milliyetçilik her bir vatandaşımızın topyekün refahını artırmaktır. Topyekün bir toplumsal zenginleşmeyi elde etmektir. Bu ülkenin tüm dünyadaki haklarını sonuna kadar korumaktır. Bunu yaparken de dostları çoğaltıp düşmanları azaltarak bu ülkenin uluslararası çıkarlarını korumaktır. Milliyetçilik, iki senede Merkez Bankası'nın rezervlerini yiyip tüketip eksiye düşürmek değildir. Milliyetçilik, iki senede hazinenin borcunu ikiye katlamak hiç değildir. Milliyetçilik, bu ülkenin parasını pul etmek değildir. Sürekli millilikten ve yerlilikten bahsedenlerin bunları özellikle dinlemesinde büyük fayda var. Yaptığı bütün yanlışları, yaptıkları bütün hataları, memleketi içine soktukları bu berbat durumu milli ve yerli sıfatı çerçevesinde, ambalajı çerçevesinde, örtüsünün altında hala ülkemize, milletimize bir yandan sunmaya çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Ve en ufak bir eleştiri diyenlerin de, en ufak bir hataya işaret edenleri de hemen ellerinde bir damga hazır, üzerinde hain yazan bir damga, pat damgayı vuruyorlar. İşte şu hastalıkla ilgili, koronavirüsle ilgili rakamlar arkadaşlar. Şimdi bu rakamları biz dedik ki bakın daha 17 Mart'ta koronavirüs vakasının 7. gününde, İlk vakanın 7. günde açıklanan vaka, tabii önceden de vakalar varmış, onları da gizlemişler o ayrı, sonradan ortaya çıktı. Bizim partimizin kurulduğu gün ilk vaka açıklandı. Orada artık bir komplo var mıdır yok mudur onlara hiç girmiyorum. Ama nihayetinde biz 17 Mart'ta bir açıklama yaptık ve dedik ki rakamları zamanlı ve şeffaf bir şekilde halkımızla paylaşın dedik. Bu salgınla ilgili rakamları. Çünkü biliyorduk bunu yapacaklarını. Huylu huyundan vazgeçmiyor ki. Bir kere rakamlarla oynamaya başlayan, bir kere vatandaşa doğru sözleri söylememeye başlayan, bir kere nasıl olsa ne anlatırsam inanıyorlar diye onun rahatlığıyla doğru olmayanları bu halka anlatanların bu virüs salgını ile ilgili rakamlarda da böyle bir yola sapacaklarını biz tahmin ediyorduk. Onun için o açıklama yaptık. Hepsi kayıtlarda. 17 Mart açıklamamıza dönün bakın. Hepsi açık. Değerli arkadaşlarım, ben tekrar ifade etmek istiyorum. Bakın, bunlar bizim kaderimiz değil. Bu ülkenin kaderi bu değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle, bağımsız ve tarafsız yargıyla, dürüst ve işin ehli kadrolarla, güçlü kurumlarla, vizyoner politikalarla biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve atılım ihtiyacını karşılamaya geliyoruz. Kötü yönetime bir nokta koymaya ve emaneti emin ellere teslim almaya geliyoruz. Biz hazırız arkadaşlar. Biz hazırız. Deva Partisi hazır ama şimdi bir sormak isterim. Konya hazır mı? Konya'da hazır çok şükür. Değerli arkadaşlar, biz Konya'nın sorunlarını izliyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. Hızla genişleyen teşkilat yapımızda da kılcal damarlara kadar en küçük bir mahallede dahi sorunları takip edecek, izleyecek mekanizmayı da kuruyoruz. Biliyoruz ki Konya'nın bitmeyen bir ulaşım sorunu var. Bir metro projesi var. Diyorlar ki metro Konya'nın hayali ve biz bu hayalden vazgeçmeyeceğiz diyor birileri. Ama Konya'ya hayal değil, şehir içi ulaşım sorunu çözecek gerçek bir altyapı gerekiyor. Ve tabii hayallere binip gidemiyorsunuz bir yere. İcraat lazım. Arkadaşlar, Konya bir tarım şehri. Gerçekten yüz ölçümü olarak en büyük ilimiz ve büyük ve bereketli topraklar var Konya'da ve Türkiye'nin hep tahıl ambarı dediğimiz bir il. Ne var ki tarım alanlarının genişliğine rağmen üretimin yetersiz ve verimsiz olduğunu da üzülerek görüyoruz. Konya'da tarımın en önemli sorununun sulama olduğunu da görüyoruz. Su temini projeleri var ama bunların bir kısmı hala proje olarak kağıtta. Yani yine bir bakıma hayaller ortada. Neredeyse artık son yıllarda hükümet hayal satıyor, sonra sırtını dönüp Ankara'ya gidiyor. Ne finans kaynakları, ne zamanlaması, ne eylem planı belli olmayan projelerden artık bahsedilmeye başladı. Konya'ya modern sulama altyapısı kurulmak zorunda arkadaşlar. Su kullanımı ve dağıtımı için hayal değil, gerçek projelerin ilerletilmesi gerekiyor. Bütün bunlar organizasyon gerektiriyor. Bütün bunlar için işin ehli yöneticiler gerekiyor. Yani deva gerekiyor. Çiftçimizin tek sorunu sulamada değil. Çiftçimiz bin bir türlü sorunla boğuşuyor şu ara. Çünkü ürünleri için açıklanan taban maliyetler artık ürünün maliyetini karşılamıyor. Niye? Çünkü topraklarına ekeceği tohumun, atacağı gübrenin fiyatı her geçen gün artıyor. Paramız pul olunca dövize bağlı pek çok girdinin maliyeti hızlı bir şekilde artıyor. Ama satış fiyatı halkın satın alım gücü artmadığı için satış fiyatını çiftçimiz artıramıyor. Ve iki arada sıkışıp kalıyor. Artan maliyetler ve artamayan satış fiyatları arasında çiftçimiz sıkışıp kalıyor. Hayvancılıkta da durum benzer. Tüm girdi maliyetleri yükseldi ama ürün fiyatları artmıyor. Artamıyor. Değerli arkadaşlar, Konya'nın sanayisinde de katma değer sorunu var. Gerçekten Konya sanayisi bir ara çok hızlı gelişti. Benim ve arkadaşlarımızın sorumlu olduğu dönemde gerçekten Konya bir sanayi mucizesini gerçekleştirdi. Tarımın yanında büyük bir sanayi kenti de oldu ama artık katma değer üreten bir sanayi yok ve sanayideki ilerleme de neredeyse durmuş durumda. Sanayicinin de en önemli derdi finansmanla kalifiye eleman. Orta ölçekli firmaların dünya lideri olması için de girişim sermayesine ihtiyacı var. Girişimcilerin özel desteklere ihtiyacı var. İşte değerli arkadaşlar, bütün bunların olması için gerekli ortamı biz oluşturacağız. Finansman sorunu olmaz. Bizim dönemimizde finansman sorunu diye bir şey düşünülemez. Konya'dan ihracat şampiyonları çıkaracağız. İnanın, düzgün bir yönetimle, halkını topyekün zenginleştirmeyi amaç edinen bir yönetimle bunları gerçekleştirmek kolay. Ama ne yapacaksınız? Zenginleşmeden anladığınız topyekün vatandaşınızın zenginleşmesi. Zenginleşme deyince bunlar 3-5 tane zengin türetmeyi anlıyorlar. Öyle değil. Bu Buradan girişimcilerimize seslenmek istiyorum. Kendi imkanlarıyla çok şey başaran Konyalı girişimcilerimizi izliyoruz ve buradan da hepsini selamlıyoruz. Bakın bugün Silikon Vadisi'nde tarım teknolojileri dalgası var artık. Çok önemli bir konu haline geldi tarım teknolojileri. Ve Konya'da bunun olmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bak gençleriyle, yeni girişimcilerle, startuplarıyla, üniversiteleriyle vızır vızır teknoloji üretilen bir girişimci modelini burada oluşturmak işten değil. Deva Partisi iktidarında bizim girişimcilerimiz için en önemli desteklerimizden birisi gölge olmamak. Şu andaki hükümetin gölge olması zaten yetiyor. İspatlandı, 2 hafta önce ispatlandı. Hani gölge etme başka ihsan istemem derler ya. Akraba bakan ortadan yok oldu. Koltuk bir süre boş kaldı ve o ara döviz kuru düştü memlekette. Demek ki hiç o görevde olmasalar, topyekün bir yönetim revizyonu olsa bu ülkede, ülkenin nasıl kanatlanıp uçacağını düşünebiliyor musunuz? Nasıl ayağa kalkabileceğini görebiliyor musunuz? Biz gölge olmayacağız bir. Onlara özgürlük alanını açacağız. Her türlü istedikleri, talep ettikleri destekleri vereceğiz. Ve en önemlisi de değerli arkadaşlar, girişimcilikten anlayan bir ekibin bu işin başında olması lazım. Az çok piyasayı bilen, az çok o rafların tozunu yutmuş, damdan düşmüş insanların görevde olması lazım. Şu son dönemdeki hatalara bakıyoruz. Gerçekten bir bakkalın yanında 2 aylık çıraklık yapan bir gencimiz şu andaki hükümetin yaptığı yanlışları yapmaz arkadaşlar. Borç yeniden yapılandırıyorlar, borç. Borç yeniden yapılandırıyorlar. Ödemesi ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Ocak'ta başlıyor. Ya Ocak dedin şurada, 1 ay kaldı. Pandemi bitti mi? Pandeminin etkisi bitti mi? Dükkanlar açıldı mı? Yok. Biz yine 17 Mart açıklamamızda bakın tekrar ediyorum. Dedik ki kamusal bütün ödemeleri erteleyin. Pandemi bitene kadar arkadaşlar vatandaşlarımızın, esnafımızın devlete bir ödeme sıkıntısı olmaması lazım. Devlete şunu ödeyecektim dememesi lazım. Bunları bir erteleyin pandemi bitene kadar. Pandemi bittikten sonra da faizsiz çok uzun bir süreye yayın bunu. Tabii Avrupa'da pek çok ülke esnafına doğrudan destek veriyor, hibe veriyor. Kasayı boşalttıkları için, sıfırı tükettikleri için, dağıtacak para da kalmadıkları için onu yapamıyorsunuz, anladık. Ama en azından şu alacağınızı almak için dükkanı kapalı olan esnafın boğazına sarılmayın. Borç yeniden yapılandırması. Ödemesiz dönem lazım burada. Esnaf borçları, çiftçi borçları. Pandemi bitene kadar sıfır ödeme. Ondan sonra da çok uzun vade ve tekrar ediyorum sıfır faiz. Birdenbire bunlar faiz meraklısı oluyor. Hayret. Biz gittikten sonra Merkez Bankası'nın faizini artır. Esnafın borcunu yapılandır faiz. Çiftçinin borcunu yapılandır faiz. Biz anlamadık. Ve değerli arkadaşlar, tabii Konya'mız çok özel bir yerimiz. Meşhur Alaaddin Tepesi'nde 1961 yılından beri beton şemsiyeyle korunan Selçuklu Köşkü biliyorsunuz adeta şehrin simgesiydi. Ankara'dan şehre girince o mekan bizi karşılardı. Ne yaptılar? Beton şemsiyeyi yok ettiler, yıktılar. Bir de tarihi eseri betonla tekrar inşa ettiler. Tarihe saygıdan anladıkları da bu. Ne çekiyor bizim tarihi eserlerimiz değerli arkadaşlar? Ve çektikleri de neden biliyor musunuz? Hep bu hak edişlerden çekiyorlar, hak edişlerden. Ah bir dilleri olsa da konuşsalar bu eserler. Değerli arkadaşlar, şunu da ben ifade etmek istiyorum. Bakın, bazıları böyle Konya'yı il olarak kendi ceplerinde zannediyorlar. Burası bizim oy depomuz falan da diyorlar. Baksanıza, kaç senelik iktidar hala hayata geçmemiş projeleri vaat olarak anlatıp duruyor. Ama değerli arkadaşlar, Konya öyle hiç kimsenin cebinde falan değil. Böyle bir şey yok. Bakın Konya'ya dikkat etsinler. Çok dikkat etsinler. Biz bugün çarşı pazar sokak gezdik. Konya mütevazi davransa da yönetimi belirleme gücüne sahip bir ilimiz. Şimdi Konya mütevazı olunca gerçek zannediyor bunlar ve hala durumu anlamamışlar. Ama biz bugün Konya'da gayet iyi anladık durumu. Konya'nın değerli arkadaşlar, yaşantısı, okul sistemi, imkanları ülkemiz için gerçekten ideal bir model. Biz bu modeli biliyoruz ve ülkemize kattığı, katacağı değerleri de çok iyi görüyoruz. Konya kültür ve turizm açısından çok zengin bir şehrimiz. Hem inanç turizmi, hem kongre ve fuar turizmi, sağlık, spor, doğa turizmi açısından da çok çok kıymetli. Tüm bu turizm alanlarının desteklenmesi ve tanıtılması için de Konya mutlaka üzerinde önemli durulması gereken ilimiz. Ancak bunun yanı sıra özellikle çevre politikalarındaki ısrarlı yanlış nedeniyle Konya'mızda olumsuz etkileniyor. Tuz Gölü'nün kirlenmesi ve gölün zarar görmesinin yanında hatalı sulamaya bağlı olarak Konya ve çevresinde oluşan obruklar da bize ciddi bir, çok ciddi bir iklim krizinin sinyallerini veriyor. Biz Deva Partisi olarak başta enerji olmak üzere sanayi, tarım, ulaştırma gibi pek çok politika alanlarını çevreyle uyumlu hale getireceğimize söz verdik. Suyun sektörler arasındaki tahsisine, adil tahsisine de ekonomik verimlilik açısından dikkat edeceğiz. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi için yeni teknolojilerin kullanılmasını destekleyeceğiz. Bu amaçla yoğunlaştırılmış çiftçi eğitim programları uygulayarak toprak ve su dostu ürün sertifikaları vereceğiz. Çevre odaklı yatırımlara, teknolojik yeniliklere ve temiz teknoloji kullanımına da daha fazla destek vereceğiz. Değerli arkadaşlar, biz Konya'nın dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Konya'nın demokrasiye ihtiyacı var. Konya'nın atılıma ihtiyacı var. Konya'nın devaya ihtiyacı var. Biz Konya'ya deva olmaya, Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Değerli arkadaşlar, sözlerimin sonuna doğru gelirken biraz önce bir haber aldık. Biliyorsunuz Konyalı siyasetçi Sayın Ahmet Davutoğlu COVID hastalığına yakalanmış. Ben buradan kendisine özellikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en hafif şekilde bu hastalığı geçirmesi için de burada huzurlarınızda Rabbimize dua ediyorum. Acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla, eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Konya'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun.